Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolundan azma. Şehirden asfalt geçen yolları yazma, bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları.
Bugün 20 Şubat Salı saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayız. Öncelikle geçen hafta pazartesi günü bildiğiniz gibi Radyo Sputnik artık 24 şehirde 60 milyonun kulağında demiştik. Programa başlamadan önce frekans bilgilerimizi tekrar bir hatırlayalım. Ondan sonra konu başlıklarına ve köşe yazarlarına geçelim.
Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli 90.2, Adana 107.4, Konya 88.6, Manisa 101, Kayseri 105.5, Samsun 99.1, Sakarya 90.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Ordu 99.6, Kahramanmaraş 92.3, Malatya 106, Sivas 104.2, Antalya 104.8, Gaziantep 104.3, Van 88, Mardin 92.2, Çanakkale 107.2. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, konu başlıklarımıza geçelim demiştik. Şöyle Wall Street Journal'ın bir haberiyle başlayacağız. Şimdi bu ABD'deki, aslında dünyadaki, özellikle son iki yıldaki özel operasyonların, savaşların ABD silah sanayini ne kadar geliştirdiğini, aslında oraya yaradığını anlatıyor. Tabii şöyle, buna daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan lobilerden bahsedilir. İşte bu silah lobisi diye de ifade ediliyor. Aslında silah baronları. Keza ABD ile ilgili şöyle, demokrasi ifadesini çok kullanırlar ama aslında orayı yönetim şeklinin demokrasi değil lobitokrasi olduğu söylenir. Çünkü birçok lobi vardır orada. Büyük sanayi devlerinin oluşturdukları lobiler ve bu lobiler orada faaliyetlerini Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da, koridorlarında faaliyet yürüterek orada istedikleri yasal mevzuatların çıkmasını ya da çıkmamasını sağlarlar. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri için daha çok demokrasi değil, lobitokrasi. Yani sermayedarların, büyük sanayi patronlarının aslında ülkeyi doğrudan yönettiğine gönderme yapar. Bu konuyla ilgili House of Cards dizisi vardı daha önce. Bayağı ortalığı sallamıştı dizi. Obama, ABD Başkanı Obama döneminde. O dönemde bu lobilerin nasıl çalıştığına dair dizide detaylı bilgiler veriliyordu. Ve bayağı da çok da konuşulmuştu bu dizi. Hem de Amerikan sisteminin nasıl bir sistem olduğunu, nasıl yönetildiğini, işleyişin nasıl devam ettiğini anlatması bakımından önemliydi. Diyelim Wall Street Journal'ın haberine geçelim. Şimdi son iki yılda, yani Amerika biliyorsunuz Ukrayna'yı sürekli 2014 yılından bu yana, 2014'teki o işte turuncu devrim meselesinden bu yana, yani orada kendisine yakın bir iktidarı getirdikten sonra ki yaptığı katliamları falan, onları daha önceki programlarda bahsetmiştik. Ukrayna'daki, özellikle bu Donetsk bölgesinde. Ancak Wall Street Journal son iki yılda ABD silah sanayinin adeta bir patlama yaşadığından bahsediyor. Şimdi bu dünyadaki savaşların devam etmesi ya da savaş olabilmesi için ya da yeni savaşların çıkması için Amerikan sisteminin nasıl çalıştığı, neden çalıştığını da açıklar nitelikte bir anlamda. Şöyle ki bunu biz söylemiyoruz. FED verileri söylüyor. FED verilerine göre son iki yılda ABD'nin silah satışı %17,5 artmış. Şimdi bunlar yakın zamanda hem Ukrayna için hem İsrail için hem de Tayvan için bir paket oluşturmuşlardı. Ukrayna için oluşturdukları paketin maliyeti 60.7 milyar dolardı. Şimdi bunu Ukrayna'ya gönderiyorlar değil mi? Oradaki savaş devam etsin diye. ABD buradaki savaşı devam ettirsin, ateş daha da büyüsün diye. Amerika bunu gönderiyor. Aslında buradaki bu 60.7 milyar doların %64'ü ABD savunma sanayi üssüne geri dönüyormuş. Bunu FED söylüyor. Devam edelim. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü açık bir şekilde geçtiğimiz çarşamba günü röportaj veriyor ve röportajında diyor ki yanlış anlaşılan şeylerden biri de bu. Bu finansmanın ülke çapında istihdam ve üretim için ne kadar önemli olduğu ifadesini kullanıyor. Yani diyor ki dünyada savaşlar olmalı, biz bu savaşları bir şekilde tırnak içinde silah yardımı diyerek besliyoruz. Bunların daha da artması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu aynı zamanda bizim ülkemizdeki silah sanayini büyütüyor ve bununla birlikte istihdamı da arttırıyor aslında diyor. Şöyle devam edelim yine ABD'den. Son 1,5-2 yılda dünyadaki savaşları, savaş ateşinin büyümesini sağlayan Amerika Birleşik Devletleri Eylül ayına kadar, bu yıl içerisinde Eylül ayına kadar 80 milyar dolardan fazla silah anlaşması yapmış. Bunun yaklaşık 50 milyar doları Avrupalı, yani Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerine sağlıyor bunu. Bunun dışında Polonya var. Polonya'ya da 30 milyar dolar değerinde Polonya bir ABD'ye silah vermiş, silah anlaşması yapmış. Almanya 8,5 milyar dolar. Çek Cumhuriyeti 5,6 milyar dolar. Yani dünyaya ya da dünyanın önemli çeşitli bölgelerine savaş ihraç eden bir ülke Amerika Birleşik Devletleri ve bunun da en büyük kazananı yine kendisi. Bu savaşı önce ihraç ediyor, daha sonra ürettiği silahları buradaki ya da etrafındaki komşulara satarak kendi ekonomisini büyütüyor. İşte savaş baronu ifadesi, savaş baronları, o silah lobisi diyorlar ama bunlar savaş baronları. Önce kıvılcımı çıkartıp sonra onu yangına çeviriyorlar ve o yangını bir şekilde arttırmak için kendi silahlarını satarak buradan karlarına kar sağlıyorlar. Amerika'daki sistem böyle. Dünyayı böyle bir felakete götüren sistem. Sadece bu değil, doğalgazla ilgili de yine son iki yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgazında ciddi bir artış var satışında. Şimdi 2021 Haziran'ına göre, bu 12 aylık süreçte 2023'ün aynı dönemine baktığımızda %50 artmış. Ve 2030 yılına kadar artacak dünyanın en büyük LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı oldu ABD. En büyük müşterileri de tabii Avrupa'da. Avrupa'ya daha çok gönderiyor bunları, bu LNG sıvılaştırılmış gazı. Yeterli oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Özellikle Almanya'da geçen kış, keza bu kışta da benzer sorunlar yaşanıyor. Doğalgaz konusunda, ısınma konusunda, maliyetler konusunda ciddi bir artış var. Ama tabii ABD'nin bu durum, yani bu durumdan en fazla kazançlı çıkan ülke olarak tabii ki bu sürecin devam etmesini istiyor ve bunun devam etmesi için de her türlü girişimde bulunuyor. Tırnak içinde yardım adı altında aslında o yardımı bir şekilde, yardımın biraz önce rakamı FED de verdi. %65'i doğrudan kendisine geliyor. Kar üstüne kar, yani kazan kazan modeliyle devam ediyor. O yüzden özellikle Batı, bunun içine sivil toplum, Batı'daki sivil toplum örgütlerini de koyun, devletleri zaten koyun, yardım ifadesini kullanıyorlarsa onun bir arka planına, bir perdenin arkasına bakmak gerekiyor. Muhakkak oradan başka türlü bir kazanç elde ediyordur diyelim. Devam edelim. Tabii son iki yılda sadece bu değil, dünyanın en büyük 5 petrol şirketi. İsimlerini vermeyeceğim ben ama bunların hepsi Batı menşeli. Yani Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. 281 milyar dolar kar etmişler. TL karşılığı şu, yani bu çeyrek milyar dolardan fazla olan 7 trilyon 717 milyar 440 milyon TL. Diyeceksiniz ki ya Fethi Bey, o kadar uzun bir para saydınız ki, hani bazı para gözünüzün önünde canlandıramazsınız ya. Aynen öyle. Tabii bunun içinde bu firmalar kimin? Bu dünyaca ünlü. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa'nın yani daha aşağıda Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden de var ama ABD ve İngiltere bu konuda başı çekiyor. Son iki yılda inanılmaz bir kar etmişler. Yine biraz önce bahsettiğim o lobi, yani silah lobisinin yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güçlü olan ikinci bir lobi de budur. Ve bunların özetle dünyadaki kaos, savaş, çatışma hallerinden sürekli kazanç elde ederler. Ve o yüzden tüm bu sürecin devam etmesi için o yangının üstüne benzin dökerler. Ama döktükleri benzini de size parayla satarlar. Diyelim, diğer konu başlığına geçelim. Şimdi kısaca bahsedeceğim bu konudan. Eski Refah Partisi milletvekili, ve bir dönemde Rize'den belediye başkanı olan Şevki Yılmaz, bir konuşmasında yine orada birçok insan da var. Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyor. Tabii Şevki Yılmaz, ben o hakaret söylediği ifadeyi burada tabii ki tekrar etmeyeceğim. Ama aynı ifadeden dolayı daha önce de Şevki Yılmaz yargılandı. Onu hatırlatmak istedim. O dönemde 2015 yılında 30 Mart 2015 yılında yine bir konferansta aynı ifadeyi kullanıyor Mustafa Kemal Atatürk için. Hakaret bir ifadesi, ben onu tekrarlamıyorum. O dönemde eğitim iş hakkında bir suç duyurusunda bulunmuştu ve bir kamu davası açılmıştı. Tabii bu yeni mi? Değil. Şevki Yılmaz'ın bu ve benzeri, bunu normalleştirmek için falan söylemiyorum, sakın öyle algılamayın. Ancak Türkiye bir hukuk devleti, önünde yasalar var. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili de onunla ilgili, yani kurucu liderle ilgili hakaret edildiğinde bir suç olduğu için, Cumhurbaşkanı'na bugün olmaması gereken hakaretler olduğunda nasıl bir yasal süreç işliyorsa, benzer bir hem Atatürk'ü Koruma Kanunu hem de Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir yasa var. O yasal sürecin işlemesiyle ilgili, çünkü bu şöyle bir şey değil sayın dinleyiciler, yani bunu böyle bir insan tutuklansın, yargılansın vesaire değil. Dünyanın hiçbir yerinde, ne Avrupa'da, ne kuzeyimizde, ne güneyimizde, ne sağımızda, ne solumuzda, her ülkenin kuruluşunda etkin rol alan insanlar vardır ki bizim ülkemizin kuruluşunda artık etkinliği geçin, cephe cephe savaşmış ve daha sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra da devrimlerle bugünü inşa etmiş bir kurucu lider. Tabii ki buna hakaret edilmemeli. Ediliyorsa da bununla ilgili yasal mevzuat neyse uygulanmalı o kişi, kim olursa olsun. Kim olursa olsun, hiç şüphesiz. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde zaten kabul edilebilir bir şey değildir. Yani siz bunu ifade özgürlüğü, İşte benim de özgürlüğüm var. Benim bunu söyleme özgürlüğüm var. Bu değil. Kurucu lidere dair, kurucu liderlere dair. Hele ki böyle bir emperyal bir işgale uğradıktan sonra bunun def edilmesi ve daha sonra ülkede gelen devrimlerle ilgili bu kadar hayatını vakfetmiş bir isme doğrudan hakarette bulunmak kabul edilebilir bir şey değil ki Şevki Yılmaz bunu daha önce yaptı, daha önce de yaptı ve sadece bu değil, işte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da mesela kutlamayıp başka türlü ifadeler kullandı. Ben o ifadeleri burada tekrar etmeyeceğim tabii ki, Şevki Yılmaz'ın ifadelerini. Ancak bununla ilgili süreç ne olması gerekiyorsa, yurttaşlık dediğimiz eşitlik, yurttaşlara neler uygulanıyorsa eşit yurttaşlık gereği hepsine de aynı muamele yapılmalı diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, Bir Gün gazetesinden Hayri Kozanoğlu. Sıkılaştırma nereye kadar? Şimdi son dönemde bu kredi kartları ile ilgili sürekli bir yeni düzenleme yapılacağı söyleniyor. Keza Mehmet Şimşek, Bakan Mehmet Şimşek de daha önce bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte kredi kartlarında taksitleme örneği dünyada eşi benzeri yok. Başka bir dünyada yok, başka bir ülkede yok dedi. Bu sadece Türkiye'ye has bir şey dedi. Kredi kartlarında taksitleme, yani taksit işlemine bahsetti ve kredi kartlarının limitinin çok yüksek olması. Hayri Kozanoğlu bu konuyla ilgili yazmış. Hatta diyor işte son dönemde diyor çok bu konuşuluyor diyor sürekli. Yazısının son bölümünde tabii şeyden de bahsediyor. Bu düzenlemenin muhtemelen yerel seçim sonrasında yapılacağını da bahsediyor. Kredi kartlarında keskin bir artış var. 1 trilyon 251 milyar. Artık rakamlar o kadar büyüdü ki böyle parayı söylerken bir duraksıyoruz yani. 1 trilyon 251 milyar borç var. Şimdi öncelikle kredi kartları artışının, yani kredi kartlarındaki harcamaların artışının en önemli nedenlerinden birini Hayri Kozanoğlu yazısında diyor ki kredi kartlarının faizi 3.69. Ancak diyor İhtiyaç kredilerinin yıllık faizi %61-62'yi buluyor. Bu yüzden diyor insanlar daha çok kredi kartı kullanmaya yöneliyorlar. Şimdi kredi kartlarıyla ilgili hükümet kanadının, yani hükümetin ekonomi kanadının kredi kartlarıyla ilgili bir tasarrufta bulunmasının sebebi, yani bir düzenlemeye gitme nedeni şöyle. Gerekçesi şöyle. Diyor ki kredi kartlarında bir biz işte limitlerini aşağı çektirirsek taksitleme imkanını düşürürsek ister istemez insanlar tasarruf yapmaya yönelecekler. Tasarruf yaptıkları için harcamalar düşecek, enflasyon da bu anlamda düşecek vesaire vesaire. Bunu böyle sıralıyorlar. Gerekçe bu olur diyor. Ama diyor ki Hayri Kozanoğlu, hayır, yanılıyor diyor. Merkez Bankası da diyor yanlış bir okuma yapıyor diyor. Merkez Bankası'nın yaptığı okuma doğru değil diyor. 28 Mayıs seçimlerinden önce dedikleri şey doğruydu. İnsanlar araç, beyaz eşya vesaire taksitli bir şekilde hızlı hızlı daha sonra fiyat artışlarını alıyorlardı bunu ve bunu taksitlere çeviriyorlardı diyor. Ancak şimdi, yani 28 Mayıs'tan sonra, seçimlerden sonraki kredi kartı kullanımına baktığımızda rakam da vermiş. Mesela bir yıl önce taksitli harcamalar, kredi kartında taksitli harcamalar 258 milyar liraymış. Taksitsiz harcamalar 245 milyar lira. Yani taksitsiz harcamalar daha az. Şimdi ise taksitli harcamalar 546 milyar. Taksitsiz harcamalar ise, yani doğrudan bir ay sonra ya ödenecek harcama ise 702 milyara çıkmış. Çok yüksek bir rakam. Burada da diyor ki bu bize şunu gösteriyor diyor. Bu kredi kartını kullanan insanlar borçlanma amacıyla kullanmıyorlar. 28 Mayıs'tan önceki gibi. Bu dertleri borçlanmak değil. Ödeme aracı olarak kullanıyorlar. Ve bunu daha çok dar gelirli yoksul aileler kullanıyor ödeme aracı olarak. Rakamları da biraz önce söyledim. Yani insanlar bunu ödeme aracı şu anlamda kullanıyor. Bir ay sonraya kendilerini atıyorlar. Bir ay sonraya, bir ay öteliyorlar harcamalarını ve daha çok bu kredi kartı harcamalarının artık temel ihtiyaçlara yöneldiğini söylüyor Hayri Kozanoğlu yazısında. Yani gıdaya, ulaşıma, buralara daha çok gidiyor diyor. İşte Merkez Bankası burada yanılıyor diyor. Eğer kredi kartlarındaki bu limitleri aşağı düşürürse, yani böyle bir uygulamaya girerse, bundan en fazla etkilenecek olanlar yine dar gelirliler olacak diyor Hayri Kozanoğlu. Tabi yazısında bundan da devam ediyor. Bunun aslında sonuçları da olacağını söylüyor. Hatta tam ifadesi diyor ki, iki yakasını ancak borçlanarak bir araya getirilebilenlerden daha fazla tasarruf yapması değil, sadece daha az harcama gücüne sahip olup yoksullaşmasını getirir. Özetle Merkez Bankası kredi kartı düzenlemesine gidecek. Hem limitleri aşağı çekecek, hem taksit yapmayı sınırlandıracak. Ve bununla diyor ki biz tasarruf sağlayacağız, vatandaş tasarruf sağlayacak, harcamalar azalacak. Bununla birlikte enflasyon düşecek ve daha sonra katkıları olacak vesaire diye gidiyor. Ancak tam tersi yöndeki iddia ise diyor ki Merkez Bankası yanılıyor. Evet, 28 Mayıs'tan önce insanlar taksitlendirerek şey yapıyorlardı, taksitleme vesaire yapıyorlardı, borçlanıyorlardı. Çünkü rakamı da vermiş. Şu an diyor taksitli kredi kartı harcaması 546 milyar. Buna karşın taksitsiz kredi kartı harcaması 702 milyar. Ve diyor ki dar gelirliler bunu kullanıyor daha çok. Ve bunu taksit için değil, bir ödeme aracı olarak kullanıyor. Kendisini bir ay sonraya atıyor. Ve daha çok burada temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve kendilerini bir ay öne atıyorlar bir anlamda. Anlık bir rahat nefes alıyorlar. Eğer Merkez Bankası ya da ekonomi masası kredi kartı ile ilgili bu uygulamayı yaparsa, iki yakası bir araya gelmeyen, yoksul olan insanlar bu kredi kartı ile temel ihtiyaçlarını karşılayan insanlar daha da kötü durumda olacak diyor Hayri Kozanoğlu yazısında. Diyelim, diğer konu başlığına geçelim. Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin. Darbeye direndi, emekli edildi, koruması kaldırıldı. Kimden bahsediyor? Jandarma emekli kurbay albay Güven Şaban. Güven Şaban iki gün önce hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki bu isim neden önemlidir Güven Şaban? Şöyle sıralayayım size. 15 Temmuz darbesi, FETÖ darbe girişimi. En fazla çatışmaların olduğu yerde Jandarma Genel Komutanlığı. Orada fiili olarak çatışan, hatta bunun görüntüleri de daha sonra 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra çıktı. İsimler şunlar: Ali Demir, Nurettin Alkan, Güven Şaban, Aziz Yılmaz. Bunların hepsi asker. O dönemde bunlar FETÖ'ye karşı, FETÖ'nün darbe girişimine karşı, bakın herhangi bir emir falan vesaire almadan öğreniyorlar bir darbe girişimi olduğunu. Öğreniyorlar. Talimat beklemeden kendi araçlarıyla karargahlarına gidiyorlar ve o karargahı darbecilerden geri almak için doğrudan fiili olarak beylik tabancalarıyla FETÖ'cülere karşı savaşıyorlar. Güven Şaban yakalanıyor, FETÖ'cüler tarafından kelepçeleniyor, hatta orada bir FETÖ'cü, ona asker dememek lazım, bir FETÖ'cü üniformalı asker kılığındaki bir FETÖ'cü tarafından kafasına silah dayanıyor, ateş ediliyorlar. Silah tutukluk yaptığı için hayatta kalıyor Güven Şaban. Bu isim emekli kurmay albay. Darbeden bir yıl sonra 2017 yılında emekli ediliyor. O kısa süreli bir yaş toplantısı vardı 45 dakika süren. Orada emekli ediliyor. Sadece kendisi değil tabii. O dönemde yani 2020 yaş toplantısı 720 albay emekli ediliyor. Aytun Çerkin de yazısında Güven Şaban'dan bahsetmiş. Mesele şu, Güven Şaban ve bu biraz önce ismini saydığım 4 kişi peyderpey aralıklarla 2017, 2018, 2020'de emekli ediliyorlar. Tabii bu emekli edilmeleri çok konuşuldu. Doğrudan FETÖ kurmay olan ve işte kadrosuzluk vesaire deniliyor ama çok ikna edici bir gerekçe değildi o dönem için. Güven Şaban emekli edilmekle de kalmadı. Bu aynı zamanda yaralandığı da için bu dört isimden gazi olanlar da var aralarında o gece. Güven Şaban doğrudan FETÖ'nün açık hedefi halinde ve bu yüzden kendisinin koruması vardı. Emekli edildikten sonra koruması da çekiliyor. Koruması da çekiliyor. Kendisi buna itiraz ediyor. Mahkeme Güven Şaban'ı haklı buluyor. Diyor ki bu kişi Fethullahçı terör örgütünün açık hedefidir. O yüzden buna koruma verin diyor. Bunu da kazanıyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Kendisine hem takdirname hem de plaket verilmesiyle ilgili kararlar da çıkıyor. Ancak sadece kendisine değil saydığım dört isme, o dört ismi tekrar okuyayım. Ali Demir, Nurettin Alkan, Güven Şaban, Aziz Yılmaz. Albay ve general rütbelerinde bu isimler. FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'da kahramanca mücadele eden askerler bunlar. Güven Şaban'dan bahsetmeye devam edelim. Nedense bu isimlere bir türlü hak ettikleri o takdirname ya da işte o berat verilmiyor bir türlü. Bu dönem bunlar çok konuşuldu. Tekrardan hatırlamakta fayda var. Neden? Çünkü biz o akşam kahramanca mücadele eden askerlerden emekli askerimiz, emekli kurmay albayımız Güven Şaban hayatını kaybetti. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Güven Şaban'ı biz hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü Fethullahçı darbe sırasında gösterdiği kahramanlık, öncesinde yaptıkları unutulmamayı hak ettiğinin en önemli göstergelerinden biri. Bu ülke için ciddi bir şekilde canını ortaya koyarak mücadele etti. Diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, vaktimiz daraldı. O yüzden ekonomimden Ali Ekber Yıldırım kısaca bahsedeceğim yazısından. Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turunçgil ve enginar ithalatının yasaklanması isteniyor. Yasaklanması isteniyor şundan dolayı, bununla ilgili sivil toplum kuruluşları, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yeşillenme hastalığı var turunçgillerinde. Bu bir böcekle oluyor. Orada bir böcek bu hastalığa sebep olmuş. Ve bununla ilgili Türkiye'deki Tarım Bakanlığı da oraya bir heyet göndermiş. Bu heyet araştırmalarını yapmış. Araştırmış, taraştırmış süreci. Rapor çıkarmış. Ve bu raporda diyor ki aman bu narenciye için çok tehlikeli bir böcektir, hastalıktır. Sakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden biz narenciye ihracatı yapmayalım. 12-13 bin ton, toplamda 30 bin tona geliyor. Gerekirse parasını verelim. Ama biz ihracat yapmayalım. Çünkü biz 50 milyon tondan fazla narenciye üretimimiz var. Bunu ciddi anlamda zorlar bu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki narenciye üreticilerini de mağdur etmeyelim. Onların o paralarını verelim biz diyor. Ama gelmesin buraya o narenciye. Bu anlamda Sivil Toplum Bakanlık raporlarında, yani bakanlığın bölgeye giden oradaki heyeti raporlarında bundan çok ciddi bir şekilde bahsediliyor. Keza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da konuyla ilgili bir mektup yazıldı. Ve bu tehlikeden, bu yeşillenme hastalığı tehlikesinden detaylarıyla bahsedildi. Bu konuyu takip edeceğiz çünkü Türkiye'nin önemli bir ihracat kalemi narenciye ve yaklaşık dolaylı ya da dolaysız 10 milyon insanı etkiliyor. Aman dikkat diyelim, Türk çiftçisini, Türk narenciye üreticisini korumak boynumuzun borcu diyelim. Bugünkü sürenin de sonuna geldik. Masada Simge Erten, Vedat Erim İrem'e teşekkür ederim. Perşembe günü aynı saatte Radyo Sputnik'te görüşmek üzere diyorum.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.